Ayrım 20.
Tapınaklar Bali'nin yaşamının kopmaz bir parçası. Bali halkı burada hem ibadet ediyor hem de buluşuyor. Gençler burada tanışmakta, evlilikler burada filizlenmekte. Kuzey sahilinin kenti Singaraja'ya gittiğimiz gün akşam orada bir motelde kalmaya kararlaştırdık. Böylece karanlık basmadan Nusa Dua'daki otele dönmenin verdiği sıkıntıyı atlatmış oluyorduk. Singaraja kumsalları güneydekilerin aksine çok sakin, gerçek istirahata ihtiyacı olanlar deniz, kum ve güneşten istifade etmek için buraya geliyorlar. Bali Adası kültürü, gelenekleri, sanatı, tapınakları ve coşkulu toplumu ile bize yeni bir yüzünü tanıttı. Belki de yapmış olduğumuz tüm egzotik seyahatlerin en güzeli oldu. Fotoğrafik açıdan da başarılı olduğunu sanıyorum. Kuşkusuz 14 gün içinde diğer gösterilerimde, fotoğraf sergilerimde, dergilerde kullanmak üzere ürettiğim fotoğrafları çekmek çok büyük bir çalışma gerektirdi. Ama bu çalışma ile sonuçların verdiği mutluluk küçümsenecek gibi değil. En büyük mutluluğun güzellikleri, onları seven ve takdir edenlerle paylaşma olduğunu bilmem hatırlatmakta yarar var mı? Başka bir kıtada yeni bir yıl. Hülya Koç. Hülya Koç 1967 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu. 1986 yılından beri dağcılık sporuyla uğraşan Koç, 1989 yılında bisiklet sporuna başlamıştır. 1993 yılında İran, Pakistan, Hindistan ve Nepal gezisine çıktı. 1994 yılında Fas'a gezi düzenleyen Koç, 1995 yılı Ekim ayında başlayan dünya turunun ilk ayağı olan Güney Amerika kıtasını tamamlamıştır. Bu geziyle ilgili anılarını 1998 tarihli Biga Meki Basuyake isimli kitabında toplamıştır. Bu bölüm Hülya Koç'un Yapı Kredi Yayınları tarafından 1998 yılında yayımlanan Biga Meki Basuyake isimli eserinden kendisinin de onayıyla alınmıştır. 31 Aralık 1995. Yılbaşını kutlamak için planlar yapıyoruz fakat nasıl ve nerede? Sonunda Amazon'da bu tür kutlamalar daha renkli oluyor şeklinde bir söylentiye kulak verip 10 saatlik minibüs yolculuğundan sonra Misualli köyüne vardık. Kim mi? Ben ve arkadaşım Orazio. Napo Irmağı karınlarındaki köyde olağanüstü bir durum yok. Tahtadan yapılmış barakaların önüne attıkları sandalyelerinde uyuklayan birkaç erkek ve çocuktan başka kimseler yok köyde. Esmer tenleri ve kısık gözleriyle daha önce fotoğraflarını gördüğüm Amazon yerlileri ki bunlara yerli demek çok güç, atalarıyla ve Amazon'un derinliklerinde hala varlıklarını sürdüren kabileleriyle benzeşmeyen yaşam biçimine sahipler. Tamamıyla turizme yönelmiş olan Misualli ve civar köylerdeki yerliler zaman zaman yarı medenileşmiş dedikleri kabilelerini ziyaret etmek amacıyla oralara turist götürmekteler. Modern yaşamdan bütünüyle uzak yaşayan ilkel kabileler ise Amazon'un derinliklerinde varlıklarını sürdürmekte ve onlara yaklaşanı dahi yaşatmamaktadır. Akşam olmasına rağmen nemli hava sıcağı yoğunlaştırıyor. Kurak mevsimde olduğumuz için çok yağmur yağmıyor. Yağışlı mevsimde aylarca durdurak bilmeden yağmur yağarmış. Yılbaşı kutlaması olarak batılı adamı sembolize eden insan boyunda erkek kuklası bir platforma oturtulmuş bekliyor. Yeni yılın ilk saatlerinde ateşe verilecek. Meydana bakan barakalardan birinde kızarmış balık yiyoruz. Köyün tek diskosundan yükselen müzik sesi etrafa yayılıyor. Yanımıza gelen sakallı orta yaşlı adam selam verip yanımızdaki masaya oturuyor. Servis yapan aile ortalarda yok. Biz de para ödeyip kalkmayı düşünüyoruz ama ne gelen var ne de giden. Sıkıntıyla gerinen sakallı adam ve biz birinin geleceğini umarak birbirimize bakıyoruz. Sakallı adam burası yine en iyisi diyerek homurdanır biçimde yerinde dönünce onun oraları bilen birisi olduğunu anlıyoruz. Ben merakla burada mı oturuyorsunuz diye soruyorum. 15 yıldır bu köyde yaşıyormuş. İspanyol, adı Jose. Nehrin kıyısında köyün girişinde bir pansiyonu ve turist taşıdığı bir kanosu var Jose'nin. Yeni yılın ilk gününde bizi evine davet ediyor. O anda barakanın arka tarafını ayıran perde aralanıp lokanta sahipleri ortaya çıkınca önce Jose'nin masasına koşuyorlar. Paramızı ödeyerek kalkıyoruz, yılbaşı eğlence yerlerim suya düşmüş olarak pansiyona geri dönüp gece yarısı ateşini bile beklemeden yatıyorum. 1 Ocak 1996. Jose ile anlaştığımız üzere onu ziyarete gittim. Bir bardak Küba romu ikram ettikten sonra nehre bakan tahta masaya oturduk. Türkleri iyi tanıdığını söylerken yüzüne alaycı bir ifade takındı. Bu konulara girmek istemediğim için başımı sallamakla yetindim. Irmakla pansiyon arasındaki eğimi göstererek yağışlı mevsimde yağmur sularının ulaştığı çizgiyi işaret etti. Bir gün öncesine göre daha neşeliydi. Arada bir gülerken kocaman göbeği bir iniyor bir kalkıyordu. Biz konuşurken içeri bir köpek girdi, karısı yokmuş. Fazla oyalanmadan arkasına motor bağlı tahta bir kano ile gezintiye çıktık. Yerli evi görmek ister misiniz diye sorunca sevinçten yüreğim ağzıma geldi. Fotoğraf makinemi yanıma almadığım için üzüldüm ama bunu ona söyleyemedim. Burnu hafifçe yukarı kalkan tahta kano nehir üzerinde suları yararcasına ilerlerken nehrin iki tarafında timsahlar tembel tembel güneşleniyorlardı. Bazıları geçişimizden rahatsız ani bir hareketle suya girerken bazıları da su üzerinde istifini bozmadan yatıyorlardı. Pelikana benzeyen bir kuş ve daha pek çok çeşit kuş gördük. Nehrin bazı bölgelerinde piranhaların olduğundan, kurak mevsimde de alçalan su ile çok rahat yakalandığından bahsetti Rose. Piranhaların dişlerinin büyüklüğünü anlatırken ağzını açıp kendi dişlerini gösterdi. Beni büyük bir piranha sürüsü birkaç dakikada iskelete çevirebilirmiş. Tabii kan kokusu alırlarsa. Aslında vücuttan kan sızmıyor ve onlar da bunun kokusunu almıyorlarsa yanınızdan isteklerini bozmadan geçmeleri işten bile değil. Yani söylendiği kadar vahşi değiller. Onların iştahını kabartmadığınız sürece. Bir saate yakın nehir yolculuğundan sonra hız kesip kıyıya yanaştık. Sessizliği sadece kuş çığlıklarının kestiği, ıssız sulardan ayrılıp sık tropik ormanın içine dalmak için sarmaşıkları yararak kanoyu kıyıya oturttuk. Merakıma yenik düşen ben rehberimin arkasından takipteydim. Kanoyu bağladığımız sarmaşıkların bulunduğu kıyıdan 15 dakika kadar yürüdükten sonra ağaçların arasından bir takım ev biçimleri gördük. İlerledikçe kulübeyi daha net gördük. Bir adam bize doğru gelip Rose ile el sıkıştı. Sonra bana selam verdi. Arkasında da iki erkek çocuk vardı. Yalın ayak oldukları halde birlikte evlerin bulunduğu tarafa yürüdük. Çatısı hasırla kaplı, tahta kalaslar üzerinde duran barakanın kapısından içeri girip, tahta zeminden sızan ışık huzmesinin büyüsünde sedire oturdum. Çok yaşlı bir kadın, gözlerini dikmiş beni inceliyordu. Gülümsedim ama o bana karşılık vermedi. 2 yaşlarında çıplak erkek çocuğu içeri girdi ve çocuk ihtiyarın bacakları arasındaki yerini aldıktan sonra başını onun göğsüne gömdü. Kafasını benden tarafa döndürdüğünde utangaç tavırla gözlerini yumuyordu. Bir tek ben yabancıyım orada. Pakirri ve ailesi 8 kişi. İhtiyar anneleri karısı ve 5 çocuğuyla yaşıyor. 5. çocuk 3 gün önce doğmuş. Getirip kollarıma verdiler. Simsiyah saçlı bebek yumuk gözlerini parlak güneş ışığına tutunca rahatsız oluyor. Zamansız gelen bebeğin doğumunu en büyük çocuk Maria yaptırmış. Pakirri gururla kızından bahsetti. O ise tanık olduğu kardeşinin doğumundan biraz mahcup şaşkın gülümsüyordu. Maria 11 yaşında. Upuzun, kömür karası saçlarını örüp sırtına salmış. Ailede herkes gururla yüzüne bakıyor. Babası, anneliği şimdiden öğrendi derken Maria'nın başını koltuğu altında sıkıştırdı. Annesi göbek kordonunu nasıl kestiğini anlatırken utanıp gözlerini yere indirdi. Eli ayağı birbirine dolaştı Maria'nın. Tek ayağının birini kaldırıp etrafında bir tur döndü. Hepimiz güldük bu sahneye. Kendimi bütün medeniyetlerden uzakta bulduğum bu kulübenin içinde dünyanın en mutlu insanı olarak hissettim. Ölsem gam yemem gayri dediğim anlardan birini yaşıyordum. Pakirri bebeği kucağımdan alıp annesine verdi. Esmer ince hatları sık ağaçların arasından sızan ışığın altında güzelleşen Lousa anne açıktaki memesinden bebeğini emzirmeye başladı. Maria elinde ağaçtan oyulmuş büyük bir tas içinde yiyeceklerle geldi. Hepimiz kulübenin önündeki tahta masanın etrafına dizildik. Yemeğe başlamadan dua edildi. Yemekten sonra hep birlikte boğa yılanı avına çıktık. Sık ormanda uzun bir yürüyüşten sonra güneşin tepede asılı halde sapsarı samanları kızarttığı açık araziye vardık. 3 atlı adam bizden tarafa gelip selam verdiler. Hepsinin geniş siperli kovboy şapkası vardı. Ensemi eşarpla korumama rağmen yanmaktan kurtaramadım. Atlılardan biri ilerideki nehri gösterip orada çok büyük bir yılan gördüğünü ama elinden kaçırdığını söyledi. Heyecanla o tarafa doğru atıldığımda çamura saplanıp kaldım. Güneşten kurumuş toprağın altı yer yer bataklık, boğa yılanları da en çok bu tür arazide olurmuş. Birden Pakeje'nin çığlığa benzer neşeli bağırtılarını duyunca ondan tarafa döndüm. Pakeje elinde havaya kaldırdığı kocaman bir yılanı tutuyordu. Israrla benim de tutmamı söylemesine rağmen korktum. Pakeje'nin 10 yaşındaki oğlu büyük bir ustalıkla boynundan yakaladığı yılanı babasının elinden kaptı. Üzerime birden güven geldi. Biraz korkarak bana anlatıldığı gibi yılanı sıkıca boynunun altından yakaladığım gibi tuttum. Çok ağırdı. Yardım edip boynuma doladılar. Hayvan savunmasız, kaygan derisi içimi bulandırdı. Pis bir koku yayıyordu. Kendimi savunmak içinmiş. Birden kusacakmış gibi böğürme refleksleri yapınca geri çekildim. Gözlerim kapalı, elimde yılan, alın şunu dercesine ağır gövdeyi zorlukla öne doğru uzattım. Elimden öyle patates çuvalı gibi yere bırakamazdım. Kulübeye döndüğümüzde kimsecikler yoktu. Fazla da kalamayacaktık ama Maria'yı da görmeden gitmek istemiyordum. Pakeje oğluna gidip ablasını çağırmasını söyleyince çocuk bir koşu kayboldu. Maria elleri arkada bir şey gizler gibi henüz kadın hatları belirginleşmemiş yarı çıplak vücudunu sallaya sallaya yanımıza geldi. Ona verecek hediyemin olmaması üzücüydü. Sarılırken avucuma koyduğu ufacık taşa bakmamam için avucumu eliyle sıktı. Misoalli'ye dönerken güneş iyice alçalmıştı. Amazon'un sükunetini yaran kuş çığlıkları ve tatlı esen tropik rüzgara yüzümü verip içimdeki heyecanı ve sevinci bastırmaya çalıştım. Dönüşte tahta kanodan sarkıttığım elimi avucum sımsıkı olduğu halde birkaç kere suya daldırıp çıkardım. Sonra avucumu açıp ufacık kırmızı renkteki taşa baktım bir süre. Jose kanonun arka tarafından oturduğum yeri görebiliyordu. Gülerek uğur getirir sana dedi. 2 Ocak 1996. Meydanda tembel tembel oturan iki Alman çocukla tanıştım. Mark ve Johann. İki eski arkadaş uzun seyahat planları yapmış olmalarına rağmen Mark söylemediği bir sorun yüzünden ülkesine geri dönmek zorundaymış. Johann da yalnız seyahat etmek istemediğinden o da dönecekmiş. Seyahatlerini yarıda kesecek bu mühim meselenin ne olduğu konusunda merak duyuyordum ama belli etmiyordum. Kimse beni seyahatimi yarıda bıraktırıp döndüremez. Mark, Johann ve daha önce sözünü ettiğim arkadaşım Orazio bir kamyonetin kasasına atlayıp içimiz dışımıza geçerek Tena'ya geri döndük. Karnımızı doyurmak için nehre inen pis ve dar cadde üzerindeki tek lokantaya girdik. Derme çatma yapılmış binayı çevreleyen demir parmaklıklarla bina arasındaki daracık alana yerleştirilmiş masalara oturduk. Yabancı olduğumuz için çok ilgilendiler. Bahçe kapısını örttüler kimse girmesin diye. Eşyalarımızı göz önüne koyup yemekleri sipariş ettik. Lokantanın sahibi masamıza gelip bize katıldı, konuşurken sıra siyasete geldi. Lokantada bir siyasal partinin o bölgeden sorumlu başkanıymış. Yakında genel seçimler var ve çok iddialı olduklarını söyledi. İyi bir adama benziyor. Hem yemek yiyip hem konuşurken gözüm her ne kadar güvenlikte de olsa eşyalarımda. Birden şapkamı göremedim, yere düşmüş olmalı diye düşündüm. Bir süre geçince masadan kalkıp bakındım. Şapka gerçekten ortalarda yok. Arıyoruz tarıyoruz yine yok. Yer yarıldı da içine girdi sanki. Çalmışlar dedim ben de. Kamyonette unutmuş olabileceğimi söylediler ama o kadar emindim ki daha birkaç dakika önce gözümün önündeydi. Lokantanın sahibi kızlara soralım belki görmüşlerdir deyince kızların çoktan işi bırakıp gittiklerini anladık. Ben şapkamı isterim diye tutturunca şüpheli şahısları aramaya çıktık. Kırık dökük bir cipe lokantanın sahibi Jörg, karısı ve ben atladık. Teneke oturağın üzerinde sallana sallana kasabayı arkamızda bırakıp tarlaların olduğu düz geniş araziye geldiğimizde yoldan geçen bir adam Jorge'ye kızları sordu. Adam eliyle uzağı işaret edip bir yerin adını söyledi. Bir yandan Jorge'nin karısı nasıl olur gibilerinden başını sallıyor, dilini şaklatıyordu. Tam ayrılırken adama kızların başında bir şapka görüp görmediğini sordum. Evet, çok güzel bir şapkaları var cevabını aldım ciple uzaklaşırken. 10 dakika kadar gittikten sonra 4-5 kişilik bir grup gördük. Onlar da bizi görünce ellerini havaya kaldırıp sevinçle bağırmaya başladılar. İçlerinden birinin kafasında şapkamı gördüm. Aynı anda beni fark ettiler cipin içinde ve hızla şapkayı kafalarına alıp yok ettiler. Yanlarında durduk. Jorgen karısı inip şapkayı sordu. Onlar bilmediklerini söylediler. Cipin içinde olup bitenleri incelerken garip bir durumdaydım. Niye hep benim başıma gelir ki böyle aptal şeyler demekten kendimi alamıyordum. Malına düşkün bir insan izlenimi de vermek istemiyordum ama bu şapka bana lazımdı. Başkentten sırf cangal için satın almıştım şapkayı. Kullanamadan yürütülmesi biraz içime oturmuştu doğrusu ve geri istiyordum, biraz da utanıyordum. Ama benden çok daha utanmaz olan hırsızları gözümün içine baka baka birkaç saniye önce kafalarında gördüğüm şapkayı görmedik, bilmiyoruz diye inkar etmeleri bardağı taşıran son damlaydı. Usulca cipten inip bekleştikleri yere gittim. Sağlarını sollarını yokladım. Gerçekten şapka yoktu. Acaba şapkamı hayal mi etmiştim kafalarında? Hepsini tek tek yerlerinden oynattım. Yoktu. İnanılmaz biçimde sırra kalem basmıştı. Ama bir kişi daha vardı. Sakat bir çocuk. Boyunun iki katı yüksekteki otların önünde dikiliyordu. Ona dokunmak gelmedi içimden. Bir tek o kalmıştı sağına soluna bakmadığım. Özür dileyerek çocuğu kolundan tutup çektim. Vücudu ile otlar arasında sıkıştırılmış şapka düştü yere. Dönerken arabanın içinde şapkamı çalan kızı düşündüm. İşten atmışlar mıdır acaba? Mark, Johan, Orazio ve ben iki gün daha kaldık Amazon'da. Napo ırmağını gören bir yarın üzerindeki tahta kabinlerde kaldık. Orazio ile aynı kabini paylaştık. Bu adamda hoşlanmadığım bir şeyler var. Sanki hep yalan söylüyor gibime geliyor. Geçen gün yaşını sorduğumda 10 yaş eksik söyledi. Daha sonra pasaportuna bakarken anladım. Bari yalanını gizlemeyi öğren. Kaldığımız bölgede birbirine çok uzak olmayan 10 tane kabin var. Matildo, karısı, çocukları ve her gün değişen akrabaları yemek hazırlıyor bize. Matildo'yu çağırırken her seferinde içimden gülmek geliyor. Adı biraz komik olduğu için sanırım. Bana hep Pablo Neruda'nın karısı Matilda'yı hatırlatıyor. Mutfak kabininin hemen önündeki taraçanın altındaki upuzun masada yemek yiyoruz. Bütün yiyecekler kızartma. Fazla et sevmiyoruz deyince iki gün hiç etli yemek vermediler. Biz de biraz şikayet ettik. Bu sefer ertesi sabah kahvaltıda et getirdiler, hem de kızarmış. Nedense vur dedim mi öldürüyorlar. Sabah akşam kızartma yemekten iflahım kesildi. Akşamları manzara nefes alıyor. Hava temiz olduğunda çok uzaklardaki bir volkan, Chimborazo görünüyor. Konik tepesi karla örtülü. Amazon'da oturup tepesi karlı volkanı izlemek düşüncesi bile güzel. Seslere tutunmak. Hamdullah Köseoğlu. Hamdullah Köseoğlu 1945 yılında Kars'ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Türkoloji bölümünü bitirdi. İlk öyküsü Varlık Yıllığında çıktı. 1981 yılında Kırık Testi Gül Açar Yüreğinde, 1984 yılında Kara Bir Gece'de Halk Evi Öykü Ödülü aldı, kitapları yayınladı. Uzun bir süre yazmaya ara verdi. 1997 yılında Saksı ile Çekirdek, Bu Yayın Evi Öykü Ödülü, Aynalı Geyik, M. Kaplan Roman Ödülü, 1998 Canı Sıkılan Kitap, Vedat Dalokay Öykü Ödülü, Kar Çiçekleri Bu Yayın Evi Masal Ödülü, Çocukluğum Hoşça Kal, M. Kaplan Öykü Ödülü, Sevgi ile Barış, Okuma Sevgisi, Yiğit'in Arkadaşları, Kardelen, Bu Yayın Evi Roman Ödülü, Uzak Yaz, Bu Yayın Evi Roman Ödülü, Trenler Nereye Gider adlı kitapları yayınlandı. 2000 yılında Gezginler Kulübü ve Ömer Seyfettin Öykü Ödülleri'ni kazandı, yazmayı sürdürüyor. Bu hikaye, Gezginler Kulübü Derneği'nin düzenlemiş olduğu Gezi Yazıları Dalı'ndaki yarışmada birincilik ödülü almıştır. Daha yazılmadı acının tarihi. Bilinen ABC'ler yetersiz. Öğrenlerin suskunluğu neyi açıklar? Kırık yontular, yağmalanmış gömütler. Yankısı gibi boşluğun, taşlarda izleri kalan yitik diller. M. Başaran. Bizim hanım yerli yersiz yakınırdı hep. Ayol derdi, yaşlandık gittik de doyasıya bir gezemedik. Çık dışarı gir içeri, tek düze bir yaşamımız var. 40 yıldır 4 sokak öteye gidemedik. Bugün yarın derken elden ayaktan düştük sonunda. Onu yatıştırmak, öfkesini dindirmek için biraz daha dişlerini sık derdim. Şu dolabın ödemesi bitsin, aylıklarımız artsın, şöyle bir soluğumuz genişlesin, elimiz dönsün, o zaman istediğin yerlere gideriz, istediğin kadar gezeriz. 30 yıldan bu yana aynı şeyleri söylüyorsun derdi. Bir oğlanı evlendirelim de, şu kızı yüzümüzün akıyla gelin edelim de, şu düğün giderlerini temizleyelim de. Leyleğin ömrü lak lakla geçermiş Özer Bey. Bizim ömrümüz de ödemekle, beklemekle geçti. Sıkılma, o da olacak derdim. Ülkeyi bir baştan bir başa gezeceğiz seninle. Dağlara tırmanıp kar avuçlayacağız. Yaylalardan geçip çiçek toplayacağız. Kınayı kayalara verip arkamızı, güneşin batışını izleyeceğiz. Uzaklarda solarken akşam bir gezginin ayak sesleri başka sesleri çağıracak. O seslere tutunup Durup durup hep bunları söylersin derdi. Ben elden ayaktan düştükten sonra. Düşmezsin canım derdim, düşmezsin gülüm. Demekle olmuyor. Birkaç yıl sonra hiçbir yere gidemem artık. Bir sokak boyu yürüyünce soluk soluğa kalıyorum. Yorulup yılıyorum. Dinlenmesi 2 gün sürüyor. Hep uzaklara bakardı. Uzakları gözlerdi. Bizden geçmiş Özer Bey. Boşuna düş üretme. Uçar kuştum ben, yatar taş oldum. Artık ayaklarıma yüreğime söz geçiremiyorum. Geri geri çeken bir şeyler var beni. Yüreğimle ayaklarım uyuşmuyor. Sözün gerisini getiremezdi. Bir zaman durur, solurdu. Yüreğim diyor ki, kalk koş yollar boyu, tepelere tırman, sisli koyaklardan geç kan köpük ırmaklara vur özünü. Biliyorsun genç kızken çok güzel yüzerdim. Arkadaşlardan kimse geçemezdi beni. Açılır giderdim adalara doğru. Görünmez oluncaya kadar yüzerdim. Kaygılanır dövünürlerdi. Ne güzel, ne doyumsuz günlerdi o günler. Hep koşmak, kuşlar gibi uçmak isterdim. Bütün yeryüzünü gezip görmek isterdim. Bütün kentleri, insanları tanımak isterdim. Uçamadım, gidemedim. O özlem hiç dinmedi içimde. Bir yürek sızısı gibi duydum hep. Taşıdım durdum ağır bir yük gibi. Hiç beklemediğim bir anda gelip sıkıştırdı yüreğimi. Düşlerime girdi. Uzak gezilerdeyken açtım gözlerimi. Bir baktım evdeyim. O da olacak Naciye. Birkaç ay sonra gideceğiz buralardan. Birkaç ay sonra gezilerde açacaksın gözlerini. Çok geç Özer Bey, çok geç. Ayaklarım. Ayaklarım deyip, yüreğim deyip beni engellemeye kalkma. Doyasıya gezeceğiz seninle. Yaşamın 2 pencere 4 sokak olmadığını anlayacaksın. Değişik yerler görecek, değişik havalar soluyacaksın. Değişik göklerin, masal çocukları gibi gözlerini açıp dinlerdi. Her yörenin, her bölgenin, her ülkenin göğü değişik görünür Naciye. Değişik maviliktedir gökler. Bir dağ başının göğü, bir kentin göğünden ayrı görünür. Kimi yerlerde alacalı örtük yorgundur, kimi yerlerde oynak, canlı, baş döndürücüdür. Kimi yerlerde uçuk, kimi yerlerde göm göktür. Pırıl pırıldır, çekicidir, uçarıdır, sevecendir. Uzanıp dokunmak gelir içinizden, baktıkça içiniz gider, ulaşmak, elleşmek istersiniz, kuş olmak istersiniz, bulut olmak istersiniz. Kuşlar bile farklı uçar kimi göklerde. Gök yorgun, yenik, bezginse kuşlar da bezgindir. İsteksiz ve cansızdırlar. Kalkmadan konacak, tutunacak dal ararlar. Bizim göğe benzemez mi başka yerlerin göğü derdi. Bizim gökten daha duru, daha mı aydınlık, daha mı geniş, daha mı derin? Dar bizim bura göğü Naciye, yorgun, yenik. Dağlar sınırlamış bizim göğü. Bastırıp sindirmiş, yok etmiş derinliğini, sonsuzluğunu. Önünü kesip sınırlamış özgürlüğünü. O nedenle basık inik. İnsanın üstüne çökecek gibi koyvermiş kendini. Biz derin, dingin, yıldızları diri göğün altından geçeceğiz. Ergen sabahlara uyanacağız. Dağ akşamlarını, ova gecelerini yaşayacağız. Kimi göklerin yıldızları parlak olur, diri olur, oynak olur. Devinip durur gece boyunca. Gel der, al beni der. Göz kırpar Naciye, el eder, ışık sallar. Gülümser, cilvelenir, döner, dolanır. İnsanın elini uzatıp tutası yakalayısı gelir. Bir başka olur dağ gecelerinin yıldızları. Ele avuca gelmez, bir durur, bir kaçarlar. Kimi göklerin yıldızları bol olur, çiçeklenerek açar durmadan. Salkım saçak sallanır. Deli olur insan Naciye, kanat açıp uçası gelir. Çocuk olup koşası gelir. Bir o göklerin altından geçelim, bir tekerlekler istediğimiz yöne dönsün. Hiçbir şeyin kalmayacak. Genç kızlar gibi olacaksın, beklediğimize değdi diyeceksin. Onca beklemenin, onca özlemin yoğunluğuyla kollarını açıp sarmaya çalışacaksın yeryüzünü. Üflenmedik havayı ciğerlerine çekeceksin. Öyle mi dersin Özer Bey, gidebilir miyim dersin, bütün yeryüzünü kucaklayabilir miyim dersin. Gidersin Naciye, bilmem ki, hiç güvenim yok özüme. Gideceğimiz yerlerin havası temiz olur, yumuşak, duru, uysal olur. Otların, çiçeklerin kokusunu taşır. Buradaki gibi ağır değildir, değil mi Özer Bey? Buradaki gibi yoğun, katı değildir. Değildir Naciye. Kolay solurum, değil mi? Gelip gelip boğazıma tıkanmaz, değil mi? Soluklanınca ciğerimi acıtmaz, değil mi? Yağ gibi akıp gider, değil mi? Gider Naciye. Taş gibi göğsüme oturmaz, değil mi? Oturmaz canım. Kocaman bir oh çekerim, değil mi? Çekersin benim güzel karıcığım.